Ayrım 26, Kuzgunlar ve Leşler, 3. cilt, Erol Toy, sayfa 382. Sultan Mehmet Bican'ı karşısında görünce doğruldu. Yumuk gözlerini çorak bir tarlanın çizgilerini andıran çopur yüzüne dikti. Eğilmesine olanak vermeden bir iki adım ilerledi. Elinden tutarak tahtın ayak ucundaki samur postun üstüne sürükledi. Gözlerinde kesin bir buyruğun ışıltısı yanıp söndü. Ak ağaların tümü çeşmelerin kurnalarını açarak gerilediler. Onlar kapıları arkalarından kapadıktan sonra, ''Cennet mekan atam Selim Han-ı Sani, bizi eğitirken darda kalanda size başvurmaklığımızı buyurmuşlardır. Düşün ve dahi önerileriniz devletimizin gelişmesi ve geleceği için çok yararlı olduğunu biz de bilmekteyiz. Bunca zamandır çağırmadı ya da kendimiz varamadı isek, bozulan düzeni yoluna komaya ahdetmemizden. Hoş, sefa geldiniz. Buyrultunuzla onur verdiniz Hakan'ım. Çağrınıza borç, nice bir devlet yüklendiğinizi bilmekteyiz. Bildiğimizden de buyruğunuzu beklemeyi yeğledik. Ol gelip katınıza varmayı dilesek, kargaşa içre rahatsız ederiz diye düşündük. Doğru buyurdunuz. Öyle bir kargaşa içindeyiz ki, önümüzü de ardımızı da bulanık görmekteyiz. Sizin gibi aydıncılarımızın olması ne kazanç. Siz ki Hakan'sınız devletlim, siz ki yeryüzünün bir ucundan ötekine bütün oluşumların kurgucusu ve dahi sorumlususunuz. Olmadan gören, gördüğünce olduransınız. Bulanıklığın sizden ırak olması gerek. Elbette dünyanın ve dahi ulusların yapısında bazı değişiklikler öngörülerin ötesine geçebilir. Elbette insan toplulukları dirençlerinin basıncıyla isteminizin baskısını saptırabilirler. Ancak devletliği odur ki bunları dahi hesaplaya ve dahi yolunca önlemini ala. Yok ise aldığı tedbir yarı yolda yozar, yozuk tedbir de oluşumları zedeler. Değişmeyi istenilenin dışına taşırır ve dahi bileşimin cücük çıkmasına neden olur. Sınadığımızdan biliriz. Değişim doğa sabrı ister kişiden de devletten de. Doğaya uygun olabilmesi böyle gerektirdiğinden. Örnek istemekteyseniz kendi deneyimlerimizi verebiliriz. Siz de deneyimlerinizle böyle olduğunu görmüşsünüzdür. O yüzden bileşime varana aşılanın yozmasından ürkmemek gerek. Yeter ki aşılanan sağlam olsun. Yoksa yozuğu düzlüğe çevirmek mümkünsüz. Bizi de ürküten bu. Gördüğümüzce yozuk bileşime dönüşmemekte, sürekli çatışmakta. Çatışma kaçınılmaz. Her güç üst gelmeye koşulu. Bunun kavgasını verecek. Altını eşip bakmalı deriz. Üst gelme savaşı mı verilmekte, yozukluk yarışı mı edilmekte? Savaş üst gelmeye dönükse Hakan'ım sevinmeli. Neden derseniz akışkandır. Ve dahi akışkan olan gücü kanıtlayacaktır. Değilse yerinmeye hak verilir. Neden derseniz soy yiter de ondan. Ve dahi soy yiten de korkarız devletimiz batar. İbn-i Sina ulumuz buyurmuş ki nesne daim ve kaim kalıp ne daim ne kaim. Gördüğümüzce siz devleti nesne olarak alırsınız. Biz tersine kalıptır deriz. Nesne toplumdur, insandır açıkçası. Devletse toplumun kalıbı, yasakçısı, düzencisi. Bunların biri somuttur, görülür, tutulur, sevilir. Biri soyuttur, gözden de gönülden de ırak olabilir uygun değilse. Ne demektesiniz bey baba? Devletin yokluğunu mu vurgularsınız? Hayır, uygun olduğunda toplumu simgeleme gücünü belirtmekteyiz. Aykırı düştüğünde de batmasının kaçınılmazlığını. Şöyle bir dönüp baksanız gerinize devletlim. Bir nice devlet kurulmuş ve dahi bir nicesi batmıştır. Neden? Toplumun değişimine uyum göstermediğinden değil mi? Gösterebilen de bir nice yükselmekte, nice görkemiyle sarıp sarmalamaktadır toplumu adalet üzere. Düşünmek ve dahi değişim uyarınca yürütmek gerekli değil mi? Atamızın öğütlerinin nedenini bir iyice kavramaktayız şimdi. Dar isen bir kez var buyurmuşlardı. Bolda isen bin kez. Bil ki darda bolluğu, bolda darlığı gösterecektir sana. İyi dinle, iyi gör ve dahi iyi düşün. Şimdi yolu da gösterir misiniz? Horasan elini yol tutan bir bilge tabip, yakı sayrıya göre değil, sayrılığa göre seçilmeli buyurmuş idi. Devleti sayrı görmekteyseniz, sayrılığı insanda arayacaksınız. Buradan yola çıkılırsa görülecektir ki, istenen nedir, oluşum ne belirlemek gerekli. İmdi izniniz olur ise istenene bir bakalım. Cennet mekan cendiniz Fatih Mehmet Han'dan bu yana, atalarınızın istemi yerleşik toplumdan yana olmuştur. Diyeceksiniz ki yeterince uzun bir zaman ve dahi gerektiğince gösterilmiş bir sabır değil mi? Biz de deriz ki yerleşikliğin bütün kuralları egemen oluncaya savaşım sürecektir. Göçebelikle yerleşikliğin çatışması kolay değil. Yeryüzünde bir düzenden ötekine hemencecik geçiveren hiçbir toplum da yoktur, hiçbir devlet de. Hatta ürkülerinizde haklısınız Hakanım. Çoğu zaman değişik toplumun devleti de değişik olmuştur. Ne var ki sizin devletiniz insanların akışkanlığından ötürü dayanıklıdır. Korkun ki bir durağan yere gelmeye, işte o zaman ürkünç son gelir. Gördüğümüz yerleşikliğin yozuk yanıyla göçebeliğin bozuk yanının kavgasıdır. Ve dahi yine gördüğümüz devletiniz yolunca davranır ise bu gelişmeyi göğüsleyecek dirençledir. Güvenmekte misiniz buna? Kesin midir eğittikleriniz? Güvenmekteyiz Hakanım. Neden derseniz bozuk göçebelik sıçrayıp devlet örgütleyecek ademinden yoksundur. Yozuk yerleşiklik ise soyunuzun ötesinde bir içiz. Apaçık görünen odur ki devletinizin egemenliğindeki sağ yanda, sol yanda şimdilik yıkıp yapmaya yetersiz. Bu yüzden de uzlaşmaya koşulu. Yanların koşulu olması güçlerin yeterince üst gelmesine engeldir. Bu engeli kullanmak da size görev. Kullanabilirseniz bileşim isteminize uygun çıkar. Kullanamazsanız üst gelen kendi kalıbını kendisi yapar. Ama bir nice can yanar, bir nice kan dökülür hesabını hiç kimse bilemez. Ürkmenin yersizliğini anladık bey babam dedi içtenlikle sultan. Akışın gizini de buyurmaktasınız ki çatışmanın burasında uzlaşmayı sağlamak bize düşmekte. Ancak böylelikle belirleyiciliğimizi kanıtlamak olası. Yoksa yoksanacağız. Ve ötesinde belki tezleşecek işler. Ama ne bata ne çıka belirsiz olduğunca kim öle kim kala da açık değil. Öyleyse uzlaşmanın bir nice olacağını da açıklamak size düşmekte. Uzlaşma adı üstünde savaşan güçlerin soluklanması anlamını taşımaktadır. Uzlaştırıcı ya da buyurduğunuzca belirleyici, bunun mümkün olduğunca gocundurmasız ve dahi üşendirmesiz olmasını sağlamak zorunda. Öyle olan da iki yanda hoşnut kalmasa bile karşı çıkamaz. Çıkamayanda da açıktan yürüyen savaş duraksar. Ancak bu geçicidir. Duraksamadan yararlanan her güç kendi soluğunun artmasına devinir. Az biraz açmanız gerekli değil mi bunu bey baba? Yanlış anlamaktan korkumuza bağışlayarak az biraz derinleştirmek olası mı? Durum şu Hakanım dedi gözlerinin içine bakarak Bican. Yerleşiklikte hem ikrar isek durum yeterince açık. Yerleşiklik düzenlikli üretim demektir. Her bir işin sürekliliği vardır. Çapul da soygun da üretimi aksatır. Bulduğunu çekip götürdün mü geride emekten gayrısını komazsın. Oysa üretilen tüketilmeye dönüktür ve dahi tüketilenin yerine daha iyisi daha güzeli gelmelidir. Tutup tümünü birden kurutan da düzenle çatışma kendiliğinden oluşur. Demekteyiz ki beden göçebeyken baş göçebe olamaz. Sözünü ettiğimiz uyum da aykırılık da buradadır işte. Eskiden devletinizin ahalisi göçebeydi, devletiniz de göçebe devletiydi. Uyum vardı devletle toplumu arasında, yüceldi her biri. Devlet de, toplum da. Oysa bir 150 yıl var ki devlet yerleşikliğe dönüştü, toplum göçebe kaldı. Bir 30 yıl var ki toplum yerleşiğe ulandı, devlet göçebeliğe soyundu. Devlet de toplumu arasında çelişki olan da savaş kaçınılmaz. Ne var ki hiçbir devlet kendi toplumunu tüketemez. Toplumlar ise devletleri çökertir ve dahi yenilerini kurar. Yeter ki sağlıklı ve dahi akışkan olabilsin. Olmaz ise soy kırılır ve dahi tutsaklanır. Oğuz atadan sonra olduğunca ama hiçbir zaman soya zarar gelmez. Bir gün yeniden çiçeklenip tohumlanacağına aklı kesti mi tutsaklık çemberini kırar çıkar. Bir nice kırıp çıktıysa Kültigin Kağan da bilece ve dahi bir nice çıktıysa Osman Gazi Ceddin ile ortaklaşa. Dedikleriniz aklımıza yakın gelir. Toplum yerleşik ise devlet yerleşik olmalı. Devlet yerleşik ise toplum. Bilinize borç bey baba. Anlamaktayız ki uzlaşmayı gocundurmasız götürmenin yolu uzlaşanların çelişiğini gidermekten geçiyor. Öyleyse celali serdarlarının zarar vermesini engelleyeceğiz. Celali yok ise serdarı olmaz ağanım. Serdarların zulmünü gidermek gerekli. Belli mevziler dışına ordu bile çıkmamakta sefer eylendiğinde, serdarlık beratı alan bir nice sekvan devşirip salgın toplamaktadır. Bir iki yolsuz cezalandırılır ise gayrisine ürkü gelir. Ama bildiğimiz bu yetersizdir. Ceddiniz Süleyman Han bir adaletname çıkarmış idiler. Atanız ve dahi babanız bunları yenilediler. Bildiğimiz siz dahi yenilerseniz yerleşik toplum göçebe serdarın yolsuzluğuna dikilme gücünü bulur. Hele durun, özlemimizden çokça yorduk sizi. Bir yudumlanalım ki kutlu ağzınız ıslansın az biraz. Daha soracaklarımız, öğreneceklerimiz vardır diyerek ellerini çırptı sultan. Açılan kapıdan Sofu Sinan Ağa girdi ayaklarının ucuna basarak. Gözlerine bakarak, tez şerbet sunulsun buyruğunu verdi Hakan. Göz açıp kapayıncaya Çeşnigir başı ile Çeşnigirleri dolduruverdiler selamlık divanhanesini. Şerbetleri yudumlarlarken gözlerini Bican'ın gözlerine dikti sultan. Aldığı yanıtın kıvancıyla kirpiklerini kırpıştırdı. Bekle sabasa çelişkiyi kaldıracağız. Ve dahi bundan öte soyguna da zulme de izin verilmeyecek. Dileriz ki her bir iş adalet içre yürüsün. Güçlü de güçsüz de hakkını yasal yoldan alabilsin. Dileğimizle irademiz bulaşacaktır. Kutlu ağzınızdan duyduklarımızla aydınlık bilinizden öğrendiklerimizi bir bir uygulamaya koyacağız. Bunun gerekirlerini pek yakında kanıtlayacağız. Değişim bir nice hızlı ise biz de hızlı tedbir alacağız. Ne var ki buna çıkarı zedelenen razı gelir mi ola? Gelmemesi doğal Hakan'ım dedi Bican. Doğal ve dahi baş kaldırması kaçınılmaz. Öyle olan da uyum içinde bulunan aykırı davrananı tezden giderir ki uzlaşmada bütün kesimler güçlerinin dengesinde buluşabilsinler. Diretmeyi önermektesiniz öyle ya. Diretmeyi ve dahi aykırının hakkından gelmeyi, bunu kanıtladığınız anda toplumun çoğunluğu buyruğunuza uyrukluktan mutlanır. Olmaz ise gövdeyle başın çelişmesinde boynun burulması kaçınılmaz. Doğru buyurursunuz, bütünüyle size katılırız. Ve dahi güveniriz ki ihtiyaç hasıl olduğunda desteğimiz sağlam olacak. Her zaman oldu Hakan'ım, her zaman olacaktır. Zorbayı zorlayacak, uyguna sevgimiz ve dahi bağışımızla yanaşacağız. Kullarımız düzenin sağlamca ve dahi hiçbir kesimi gocundurmanın yürümesinde bizi her zaman desteklediler. Uyruklarımızla yardım eden de görün bakın bir nice üstesinden geliriz bozuğun da yozuğun da. Elbette, elbette gelirsiniz. Yeter ki ikrarınız kesin, istemimiz kavi olsun. O zaman görürsünüz ki aykırı kendini ayıklamakta ve dahi ayıklanan bir dahi belini doğrultamamakta. Doğrultmaması için uyum içindekilerin tümü üstüne abanmakta ki kendini güçlü sandığı an güçsüzlüğüyle donup kala. Biz bizden yana söz veririz. Siz de sözümüzü buyruk eylediniz. Ötesinde ayrıkları ayıklamak var ki bilece olanda kendiliğinden yürür gider her bir şey. Yürütürüz Hakan'ım. Yürütür ve dahi istenene ulaşırız bir güzel. Siz gözünüzü ardınıza değil önünüze çevirin. Bakın ki değişimi becerenler bir nice güçlenip belirleyiciliğinizden sıyrılmaya debelenirler. Yeni yeni çakarlarla oyalamak olası mı? Yoksa ol varıp az biraz sarsmak mı gerekli kararınıza kalmış. Biliriz ki iç düzelende dış dirlik işre olmasın yazılı değil. Seferden mutluluk duyarız bey baba dedi adamlarına baka baka. Hele ikrarımızı gerektiğince bir gerçekleştirelim. Ötesinde yolumuz nereye görünür ise yürümekten sakınmayız. Yürüyende de kimsenin direncini yanına koymayız. Yeniçeri ağası Nakkaş Paşa Ağa Sarayı'ndan Bozdoğan kemerini geçtikten hemen sonra sokağa girdi. Kemerin arkasında tahta oymalarıyla Süleymaniye'nin ince pusuna gülümseyen Hasan Paşa konağına yöneldi. Konağın kapısına varır varmaz beklendiği anlaşıldı. Kapıcı başı hemen atının dizginlerine yapışarak aseslerine yol gösterdi. Nakkaş Paşa mermer merdivenlerden selamlığa yürürken Sofu Sinan Ağa yerden selamlayarak yanından geçti. Selamlığa girdiğinde Bostancıbaşı Ferhat Paşa ile Peçli Mehmet Paşa'nın içeride olduklarını gördü. Aka, Nakkaş Paşa'nın okkalı kahvesini sunduktan sonra kurnaları açarak kapıları kapadı. Yemişçi Hasan Paşa bu anı bekliyormuşçasına yan kapalı gözlerini açtı. Her birinin yüzünde gezdirdikten sonra ağır ağır gizini açıklamaya durdu. Baka yoldaşlar, Sizin de gördüğünüz üzere Sofu Sinan oğlumuz bize çok önemli bilgiler iletti. Deriz ki yanımızdan yetişmekliğin bir borcu var idiyse bu bilgilerle ödemiş bulunmakta. Şimdi anladığımızı aktarırız. Buna göre bir yol yöntem kararlaştırmak şart olmuştur. Türkmen Beyi Bican'ın Efendimiz Hazretleri ile halvet olduğunu bilmeyen yok. Ne asıl olmuş ise Efendimiz şerbet sunmaktayken çeşnigirleriyle birlikte Sinan Ağa'yı da yanlarında unutmuşlar. Can kulağıyla dinledikleri bizim midemizi bulandırmaya yetti. Halvet içre neler kararlaştırdıkları bilinmemekte. Ayan olana göre ise Türkmen dolap döndürmekte pek bir usta olduğunu ispat etmiş bulunuyor. Açık bilgilerimiz olmamakla birlikte bizim iktidarımıza kast eyledikleri ortada. Celali azgınları Anadolu içre kasıp kavurmaktayken arkalarındaki hünerbazların burada pazarlık görmeleri tesadüf olmaz. Olmayanda da bizi Anadolu'dan bütünüyle sürüp çıkarmayı kurarlar bunlar. Rum elinde, Bayındır yerlerin hepsi ellerinde. Anadolu haslarının da üstüne oturdular mı bize kulluktan gayrısı kalmamakta. Efendilerimiz de bu akılsız Türkmen kocaları olacak. Bunca zamandır zembereyi kurulup bir saat işleyişiyle bize tevarüz edeni onlara kaptırmak olsa olsa dirayetsizliğimizin olabilir. Deriz ki bugünden tezi olmaz. İşte divanın en yarayışlı kulları bir aradayız. Türkmen soyundan gelenleri çağırmadık. Bile isteye çağırmadık. Ola ki bizden aldıklarını başkasına satarlar. Bundan öte aramızdaki çekişmelere bir son verip zorbaya karşı birleşmemiz bir mecburiyet oldu. Şunca zamandır koltuk kovalttığımızdan divanın yarısını ele geçirdikleri yetmemekte. Topraklarımıza ve dahi bütün gelirlerimize göz dikmekteler. Sofu Sinan Ağa'nın duyabildiği yeni bir adalet fermanının çıkarılacağı olmuş. Bunun ne demek olduğunu bilmektesiniz sanırız. Anadolu içre nice bir bayındır ve dahi gelirli yer var ise Türkmen'in elinde. Ferman çıktı mı hemen ilerlerini, yiğitlerini silahlandırıp bize bütün Anadolu'yu yasaklayacak. Bunu tez zamanda önlemenin yollarını araştırmamız gerek. Sinan Paşa'yı bozduklarını biliyorsunuz. Fermandan er davranıp yeni bir serdar yollamak dileriz. Ve dahi deriz ki yaraşığı Sokolluzade Hasan Paşa'dır. Ama asıl efendimizin halası oğludur. Ana asıl efendimizin halası oğludur. Baba asıl veli nimetimiz koca vezirin oğlu. Gururlu, nobran bir ademdir ama yarayışlı kuldur. Anasından ötürü Türkmen duraksar. Padişahımız efendimiz de hemen ses eylemez. Bu arada vurup geçebilir ise biz bildiğimiz yere yatırırız. Fez'den yardım eyleyelim. Nice bir yarayışlı kul var ise yanına katalım. Kızılbaş celalilerini bir iyice bozsun. Bozar da bundan kaygımız yok. Bizi asıl düşündüren efendimiz verdiği sözde diretir ise neyleyeceğiz? Sizden tedbir isteriz karındaşlarım. Hem de burada Kur'an üzere tedbir isteriz. Diyerek hemen arkasındaki inci serpmeli, sahtiyan ciltli Kur'an'ı aldı. Tam ortalarına koyarak, andımız olsun ki burada alınan burada kalacaktır diye yemine başladı. Paşalar sadrazamın dediklerini yineledikten sonra suçlu suçlu birbirlerinin yüzlerine baktılar. Hasan Paşa'nın Kur'an'ı tozunu silkelermişçesine öpüp başına koyduktan sonra yerine yerleştirivermesiyle soluklandılar. Siz ne ki buyurursanız ocak onu işler efendimiz diye eğildi Nakkaş Paşa sadrazamın eteğine. Selefimiz ve dahi veli nimetimizsiniz. Ocak yolunuza kurbandır. Onca zaman ağalıklarını ettiniz. Bir kul incinmiş değil. Bostancılar da kendilerinden öte birinin buyruğuna katlanmazlar efendimiz güvencesiyle dikildi Ferhat Paşa. Sonra üçü birden Mehmet Paşa'nın gözlerine baktılar. Ocaklı neredeyse kapı kulları dahi bilece olmaya şartlı değil mi efendilerim dedi Mehmet Paşa. Siz tedbiri buyurun, kul işlemeye hazır olsun. Demekteyiz ki fısıltısıyla kendi sesinden ürkerek sürdürdü Hasan Paşa. Hasan Paşa yoldaşımız dahi bozulur ise kulun derneşmesi gerekli olabilir. Olandan da padişahımız efendimize nasihat yoluyla sözünden dönmesi anlatılır. Ya anlatılmazsa diye sordu ablak yüzüyle Nakkaş Paşa. Anlatılır dedi Hasan Paşa, anlatılır, anlatırız. Doyuran Bican'ın kıpırdandığını görünce kımız taslarını dolu bırakıp doğruldu. Kocalar böyle bir işaret bekliyorlarmışçasına kalktılar. Beyce'nin arkasından selamlık divanhanesini boşaltıverdiler. Bican gözlerini Bozok Bey'i Akyar, Beydili Bey'i Sincar ve Ahi Savran Baba'nın gözlerinde gezdirdi. Gördüğünüz üzere Hakan güvence üstüne güvence vermekte. Murat Paşa oğlumuz kendisine gönderilen gizli buyrultuyu olduğu gibi bize aktardı. Belli ki mülkün sahibi kendi kuluna söz geçirememekte. Bunu beklemekteydik. İktidar sunulan bir şey değildir. Kendimizden pay biçelim. Ne kolaylıkla sunduk ne de almaklığımızda kolaylık bulduk. Bulamayacağımızı bildik. Bilende de önlemi buna göre almak gerektiğini gördük.
Ailelerimizin duyduğuna göre beyim, kul büyük bir hazırlık içindeymiş. Biz evran postuna yüz sürmüklüğe diye çıktık. Korkarız dönmeden bir işler ola.
Sanmamaktayız. Mehmet Paşa'dan sonra Hacı İbrahim Paşa'yı da bozanda yeni bir sınamaya giriştiler. Sokolluzade Hasan Paşa, Abdal Han'ın Kürt erleriyle Can Polatoğlu'nun Araplarını devşirip gelmekte. Az biraz soluklandırılır ise kul bunu bekler. Bekleyende de sizin tedbir almaklığınıza zaman kalır.
Bağışlayın, anlayamadık beyim, dedi Savranay. Alacağımız tedbir ne ola?
Çok uzun zamandır fıtyan dövüşten uzak öyle ya, diye gülümsedi bey. Fıtyan uzakta da ocak, dövüş icremi pişti. Kendinden kalabalığı gören de bozulmaya alışkın değil mi? Tez zamanda tüfenk imal edilip birkaç sıkı gümletildi mi kışlasından çıkamaz ocaklı. Bu arada da atı alan Üsküdar'ı geçmeli.
Anladığımızca, dedi genç gülümsemesiyle Sincan, ahi babamız Olvarıp Hakan'a destek olacak. Gerekmekte ise fıtyanın ocaklıyı durduracağını belirtecek. Biz de burada Hasan Paşa'yı oyalayacağız ve dahi güvenilir bir sadrazam getirilene sıkıca duracağız.
Güvence de ya Malkoçoğlu Ali Paşa ya da Murat Paşa olmalı, diye atıldı Akyar Bey.
Siz böyle önlem alanda, diye güvenle dikildi ahi baba, biz de elimizden geleni ardımıza koymayız.
Beyimizin eğittiği düzen üzere bizim pabuççu fıtyanımız ocağı kışlasında tutuklamamaya yeterlidir.
İstanbul böyle olanda biz tezden haber salalım Can Polatoğlu ile Bitlis egemeni Abdal Han'a. Kışı neden sayıp askerlerini geri çeksinler? Sokolluzade kendi kapı kullarıyla kalanda bir kışlığa kapanmaya koşulur. Kışı kazandık mı ötesinde dediğimiz yerden götürürüz. Yeter ki her birimiz üstümüze düşeni gerektiğince yapalım.
Bizden yana kaygınız olmasın beyim, dedi ahi baba. Tezden varır fıtyanın hazırlıklı olmasını sağlarız. Ocaklı paşaların isteği üzere kazan kaldırmaya kalktığı an Aksaray kışlalarını sarar. Gerekmekteyse Topkapı Yeni Sarayı'ndaki bostancıları dahi tutuklarız. Bildiğimiz dolabı çevirenlerin arasında bostancı başının da olduğu.
Ayrıca Hakan'a bildirirsiniz ki halvet sonrasında Çeşnigirlerden biri Ocaklı'nın çaşıdı. Tümünün olmamasına da neden yok ya, cins cinsinden yana çıkmış, bağışık.
Biz de Abdal Han ile Can Polatoğlu'na kocalarımızı yollarız, dedi Sincar. Daha buradan atlandırırız ki haber tez gelsin.
Biz de Karayazıcı oğlumuza Canik Dağları'nda vuruşmasız oyalanmasını, Leventlerinin bir sıkıca düzen içinde tutulmasını duyururuz, diye tamamladı Akyar.
Bostancıbaşı Ferhat Paşa Hüseyin'in yanına girdi. Gözlerindeki üzüncü alabildiğine sulandırarak,
"Bu günleri göreceğimize ölseydik gamdan sıyrılırdık paşa karındaşımız," dedi. "Koskoca ordu papuççu fıtyanının önünde boyun eğdi. Bir nice iştir, bir de nice oluştur, akıl erdiren beri gelsin. Hasan Paşa Efendimizin azli haberini bizden önce kimse duymadı. Ol varıp ocağa sığınmasını sağladık. Ocak ağasına sahip çıktı. Hakkını yememek gerek.
Utancımız da bundan öte çoğaldı bir iyice. Olası mı? Dünyaya korku salan koca cenk aleti 3,5 papuççu yamağının önünde kışlasına kapanıp kalsın ve dahi arkaladığı bir koca veziri cellada teslim eylesin. Demek ki can tehlikeye giren de canan adanmakta. Göz göre göre gitti veli nimetimiz.
Pek çok veli nimet yitirdik paşa karındaşım, dedi Hüseyin. Keşke bu da öyle olsaydı. Devlet için devlet adına yitmek bize onur katardı. İmdi tersine görürüz ki bu kez giden iktidarımızı da birlikte götürmekte. Duyduğumuz doğruysa Malkoçoğlu'nu getirecek imiş Efendimiz Hazretleri. Bilmektesiniz Malkoçoğlu Türkmen soylusudur. Ataları Efendimizin atalarıyla Bilece bulunmuştur. Tıpkı Celali sergerdelerinin ataları örneği. Yani anlaşılmakta ki paşa karındaşım, bizden onlara gitmekte iktidar. Ve dahi bunca yüzyıldır verilen baş, dökülen kan boşa akmakta. Biz daha zamanında uyarmış idik Mehmet Paşa Efendimiz'i. Dinlemedi, başıyla ödedi. Hasan Paşa Efendimiz'e de dedik çıbanın başını koparmak gerektiğini. Anlatamadık. Yazık, kendi muhteşem başlarını kaybettiler. Orada 3,5 Levent bunca orduyu bozmaktayken, burada yamaklar kışladaki eri tutuklamış, çok görmemek gerek. Türkmen bir kez güçlü olduğunu sezdi mi canavar örneği dalar sürüye.
Ama bir de başını yitirdi mi, tesbih tanesi gibi dağılır ki toplayabilmek diye bir cihangir gerek.
Dur hele paşa karındaşım, neyi tavsiye etmektesin açık söyle.
Duyduğumuza göre eski kethüdağımız Şah Berdi Ağa şimdi Kara Yazıcı'nın kethüdağısıdır. Bunca iş neden olmaktadır dersiniz? Kara Yazıcı'dan Anadolu işre ordu sokmamasından ya da varan orduyu anlacında tutmasından değil mi? Biz kethüdağımız ile kararlaştırmış idik. Ölüm haberimiz giden de Kara Yazıcı'nın da ölüm fermanı Bilece varacak idi. Bunca akıllı yoldaş ve dahi veli nimet yitirmişken bir de seni mi giderelim karındaşım? Buna elimizle dilimizle varmaz.
Malkaçoğlu tezden gelemez Mısır'dan buraya. Alacağını vereceğini düzene koması gerek. Habeş'ten gelir iken bize 2 ay gerekmiş idi. Tutalım buna 40 gün yetsin. Bu 40 gün içinde de biz Kara Yazıcı'yı giderebilirsek başımızın sözü mü olur?
Olur elbet. Niceyse bunca zamandır sarayda sizi kolladık. Bundan ötesinde daha bir sıkı gözetirsek buyurduğunuzu yerine getirmek olasıdır. Biz varıp paşa yoldaşlarıyla bir söyleşelim. Siz pusatlarınızı verin. Ola ki bir kula giydirip kaddini bükeriz. Böylece Celali'ye bir Yakup oyunu eğleriz ki akılları şaşa.
Hüseyin Paşa gözlerinin içi gülerek soyunmaya durdu.
Canik koyağında Hitit inlerinin içinde sepelendiler. Her bölük kendine bir koca mağara seçerek yerleşti. Tümünün tepesindeki büyük kovuğu Kara Yazıcı aldı. Gökçe'nin getirdiği haberde Hasan Paşa'nın kalabalık bir ordu ile üstlerine geldiğini, savaşa girmekten kaçınmalarını ve eski Celali serdarlarından Hüseyin Paşa'nın öldürüldüğü bildiriliyordu. Şahverdi savaşın ertelenmesinden öfkeli karı kocanın mırıltılarını dinleyerek kovuğun önünde oturuyordu. Sesleri kesildiği anda bağdaş kurdu. Bir süre uzak koyakları inceleyerek düşündü. Hasan Paşa'ya da oyun düzmektesiniz he mi? Efendimizin öldürüldüğünü nasıl da el uğuşturarak söylüyordunuz. Kendinizi devlet içine devlet saymaktasınız öyle ya. Beklediğimiz buyruğu kendi kutlu ağızlarınızla ilettiniz. Görün bakalım yangın bir nice tutuşturulmakta.
Oyun bir nice oynanmakta. Görün ve dahi köçeklenin az biraz.
Dudakları gerildi, dişleri gecenin koyu karanlığında ışıl ışıl yanıp söndü. Kara Yazıcı'nın bütün alışkanlıklarını bilmenin güvencesiyle mağaranın içine kulak verdi. Belinden kırbasını çıkardı, tıpasını açtı, parmaklarının bir çıtırtısıyla yüzüğün yakutunu kaldırdı. Yuvadaki tozu kırbanın içine boca etti. Bir yandan kırbayı çalkalarken bir yandan bağdaş kurdu. Gözleri uzaklarda İstanbul'a ulandı. Omuzunda bir elle irkildiğinde kum kapıya çıkan sokak başındaki benli zarifenin konağındaydı. Dört bir yanını çevreleyen dilberlerin her biri bir işe koşulmuştu. Kimi şarap sunmakta, kimi kulunçlarını ovmakta, kimi oynarken kimi okşanmakta yarışıyordu. Omur iliğinden kasıklarına töperlenen bir höpürtü ile yüreğinden belleğine sıçrayan bir ürküntünün arkasında baktı Kara Yazıcı'ya. Abdülhalim saçları dağınık, dingin bir uykunun bölünmesinden sarsak, açık mintanından fırlayan kıllarının ışıltısına uzattı. Şahverdi'nin omuzundaki elini hart hart kaşınırken yarı esnercesine ağzını açtı. "Su!" diye buyurdu. Şahverdi hemen kırbayı uzattı. Bu alışkanlığını bunca yıllık karın bile bilmemekte he mi diye düşündü bir an. "Şükür ki çektiğin dilberlerin seni yakıp tutuşturduğundan habersiz. Haberli olsa çoktan bizim yerimize onun kınalı tırnakları kana bulanmış olurdu." Abdülhalim sanki ölçülü tutulmuş suyu kana kana içti. Boşalan tulumu Şahverdi'ye uzattı. Sonra yeniden koşuna dönüp yarı açık karısının çıplak tenine bir göz attıktan sonra uzandı. Başını yastığına korkomaz da az önceki gibi horlamaya durdu. Şahverdi usullacık yana kaydı. Ayaklarının ucuna basıp kulaklarında yansıyacak en küçük kıpırtıya hazır bıçağını çekti. Çimenlerin en kalın bulunduğu 2 mağara arasındaki toprağı eşeledi. Her eşelemenin ardınca çevreyi dinleye dinleye yeterli uyu açtıktan sonra kırbayı gömdü. Çimenleri yeniden ustaca yerleştirdi. Koltuğunun altından çıkardığı tulumdan birkaç yudum içerek beline bağladı. Eski yerinde bağdaşını kurduğu an derin derin soluklandı. Belleğini yeniden kum kapıdaki konağa salıp düşlere dalmak üzereyken Deli Hasan'ın kalın ve koyu gölgesini üstünde sezinledi. Hasan yanı başında esnedi, gerindi, belini kütürdetti. Sonra içeri kulak vererek horultuları dinledi.
"Uyumak da bir güzel he mi?"
Sonra başını dikti.
"Sanki bir tıkırtı duyduk, gözlerimizi açtık. Senin burada beklemekte olduğunu bile bile bir daha uyuyamadık. Ol varıp gözcülüğü alalım diye düşündük. Var dinlen biraz.
Daha zaman vardı beyim. Dilemekteyseniz bekleriz.
Gereksiz. Kaç kez döndük yatağımızda. Uyuyabilir olsaydık hiç kıpırdanmazdık.
Gönülsüz kalktı Şahberdi. Yandaki mağaranın ağzında bir bedenlik yer açtı kendine. Yamçısına sarınarak uzandı. Uzanır uzanmaz da horlamaya başladı. Gökçe ağır ağır gözlerini açtı. Teninde buğulanan doygun dinginliğin coşkusuyla kollarını kaldırdı. Mağaranın kapısından giren ince ışıkta tüylerini ışınladı. Sonra mutluluğun nedeni saydığı kocasını kucakladı. Başını diriliğinden hiçbir şey yitirmemiş memelerinin üstüne çektiğinde irkildi bir. Sonra her yanını yokladı elleriyle. Avuçlarında dolanan soğukluk belleğinde buzlaştı. Cam gözlerle baktı erine. İnanmaz sarktı, kucaklayıp yana koydu. Dudaklarını ağzına yaklaştırdı. Dudaklarından bedenine yayılan buzlanmayla yanılmadığını anladı. Bilisiz bir içgüdüyle mintanını giydi. Sonra dizlerinin üstüne oturarak dağınık saçlarını yoldu bir süre. Hiç acı duymadığının bilincine varınca öfkelendi. Gözlerindeki donukluk belleğindeki buzlaşma ışıladı bir an. Tırnakları yüzünü baştan aşağı indiriverirken çığlığı mağaranın kapısından uzanıp sarstı can iklalarını. Deli Hasan oturduğu yerden zıplayarak yetişti. Yolunmakta olan yengesine baktı bir süre. Sonra kuşağından çıkardığı aynayı ekesinin burnuna tuttu. Dondu aynanın buğusuzluğunda. Aynayı yeniden kuşağına sokarak dövünen Gökçe'ye baktı. Onun iniltilerini izlermişçesine başını çevirdi. Ve bütün can iknelerin inildeyerek sarsıldığını, oradan aşan acının yaylaları, dağları, ovaları aşarak her yana ulaştığını gördü. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 401.